Ayrım 21, sayfa 186. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Boğazımdan boğuk bir ses yükseldi. Yalan bu, imkansız. Öyle mi? Derya ümitsizce yüzüme bakıyordu. Yalan tabii diye kükredim tekrar. Böyle diyeceğini tahmin ediyordum. Ama artık bu oyunu sürdüremezsin. Zira oradan ayrılırken kayıtın bir fotokopisini çektirdim. İspat edebilirim. Hiçbir şey diyemedim. Bitkin bir şekilde Derya'nın yanına yuvarlandım. Elimdeki tapu fotokopisine baka kaldım. Bunun doğruluğuna inanmak istemiyordum. Ama sevgilim resmi evrakı önüme dayamıştı. İliştiğim yatağın kenarından ayağa kalkamadım. Bütün kanım çekilmiş gibiydi. Gözlerimi evraktan alamıyordum. Senet 33 sene evvel tanzim edilmişti. Yani ben daha 7-8 yaşlarında bir çocukken. Aslında bir hibe muamelesiydi. Babam kendi uhlesindeki gayrimenkulü oğluna devretmişti. Benim için tam bir şoktu. Neden sonra titreyerek nazarlarımı tam karşımda dikilen Derya'ya çevirdim. Söyleyecek tek kelime bulamıyordum. Ağzım öylece açık kaldı. "Bunu biliyor muydun?" diye sordu Derya. Sadece hayır diyebildim. Başka ne söyleyebilirdim ki? İşin tuhaf yanı sevgilim fazla şaşırmış görünmüyordu. Başını sallayarak ifademi kabullenmiş gibi mırıldandı. "Tahmin etmiştim zaten," dedi. "Neyi tahmin etmiştin?" diye kekeledim. "Babanın yalan söylediğini." Ne diyeceğimi bilemiyordum artık. Omuzlarım çöktü. Elimdeki fotokopi parmaklarımın arasından kayıp gitti. Bedenimdeki titreme daha da arttı. Kafam duracak gibi zonklamaya başladı. Durumu değerlendirmeye çalıştıysam da başarılı olamadım. Hiçbir şeyi yerli yerine koyamıyordum. Neden sonra karşımda duran sevgilimin şefkat ve anlayışla yaklaşıp boynuma sarıldığını hissettim. O kadar çaresiz bir haldeydim ki göğsüne yaslanıp hıçkırarak ağlamaya başladım. Ben galiba çıldırmak üzereydim. Dengelerim alt üst olmuştu ve çevremde oluşan olayları idrak edemiyordum. Kabuslarımda gördüğüm evin bana ait çıkması iliklerimi dondurmuştu. Derya sabırla saçlarımı okşayıp ağlayarak açılmama yardımcı oluyordu adeta. Bir süre sonra hıçkırıklarım hafifleyince "Tamam artık ağlama, şimdi normal muhakeme yürütme zamanı," diye fısıldadı kulağıma. Oysa muhakeme yürütecek halde filan değildim. Beni bırakıp mutfağa gitti. Getirdiği sudan içmemi istedi. Bu gibi hallerde suyun ne işe yaradığını hiç anlamazdım. Tabii kuruyan ağzımın ıslanmasından başka bir işe yaramadı. Bu kez yanıma oturmuş ellerimi avuçlarının içine almıştı. "Biraz daha iyi misin?" diye sordu. Değildim ama kendimi küçük düşmüş gibi hissettiğimden utanarak başımı salladım. "İyiyim," dedim. "Şimdi biraz konuşabilir miyiz?" Tekrar başımı salladım. Onun olaylar karşısında nasıl bir yorum getireceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama beni ürperten bir soru sordu. "Babanla aranızda eski bir ihtilaf, herhangi bir çekişme var mı?" Neden böyle bir soru sorduğunu anlamamıştım. Ama o an benden daha iyi fikir yürüttüğü, daha objektif ve gerçekçi düşündüğü kesindi. Fakat bütün olayların tek sorumlusu gibi babamdan şüphelenmesini yadırgamıştım. Babamdan başka hayatta pek akrabam yoktu. Ve o yaşlı, felçli bir hastaydı. "Ne olabilir ki?" dedim. "Bilmiyorum. Bunun cevabı sende." "Yok, olamaz da zaten." "Neden?" "Neden mi? O benim babam. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama hayattaki tek evladı ile ne zoru olabilir?" "Sorun da burada zaten. Senden gizlediği bir sırrı var. Bu fikrimde ısrarcıyım." Hayretle ıslak gözlerimle Derya'ya baktım. "Ne sırrı?" diye kekeledim. "Bunu henüz bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki aranızda hiç açılmayan, belki de yıllardır konuşulmayan ve senin ruhuna işlemiş bir vaka yaşanmış. Ta senin çocukluk yıllarından kalma." Derya yine bir ruh hekimi gibi konuşmaya başlamıştı. Ama ona itiraz edemedim. Kafamı toparlamaya çalışıyordum. Babamla aramızda ne gelmiş geçmiş olabilirdi ki? Aklıma hiçbir vaka gelmiyordu. Bilakis babamla ilişkimiz bütün hayatım boyunca anlayış, karşılıklı sevgi ve müsamaha ile geçmişti. "Neden böyle düşünüyorsun?" diye sordum sevgilime. Bana karşılık vermeden önce birkaç saniye düşündü. Sonra yere eğilip düşen tapu fotokopisini alarak bana uzattı. "Böyle düşünmemin ilk sebeplerinden biri işte bu," dedi. "Baban sahibi olduğun bu araziden neden sana hiç bahsetmedi?" Verecek bir cevap bulamadım. Yüzüne şaşkın şaşkın bakmakla yetindim. Sonra resmi evrakı inkar edercesine aptalca homurdandım. Ama o lanet ev Şinasi Sarıkaya'ya aitmiş. Bunu bilen bir sürü insan var o yörede. Derya yüzünde mağrur bir ifade ile beni süzdü. Bu doğru dedi. Tapu kayıtlarında gayrimenkulün inceledim. Ev önce Şinasi Sarıkaya'nın babasına aitken ölümüyle oğluna intikal etmiş. Sonra da Şinasi o yeri babana satmış. Baban da 3 ay sonra sana hibe etmiş. Buna ne dersin? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama olmalı. Nasıl olur Derya? O mülkün bana ait olduğunu ilk defa şimdi senden öğreniyorum. Mesele de burada ya. Neden babam bunu sana hiç söylemedi acaba? Belki unutmuştur, belki önemsememiştir. Olamaz mı? Bizim mülkiyetimizde bir tür çok yer var. Bu tür çok yer var. Unutmaz bir inşaat işi yap. Unutma, biz inşaat işi yapıyoruz. Babamın daha sağlığında böyle kapattığı çok yer vardır. Bu da onlardan biri olabilir. 30 küsür sene evvel oraları oldukça değersiz bir yerdi. Belki de adamın aklından çıkıp gitmiştir, önemsememiştir. Üstelik adamcağızın beyin damarları tıkanık. Her şeyi unutuyor. Hiç sanmıyorum. Bu itham edici ifadesi karşısında yeniden irkildim. Ne demek istiyorsun? Bence baban o olayı hiç unutmamış. Ne demek istiyorsun? Derya sustu. Yanımdan kalkıp odanın içinde endişeli adımlarla dolaşmaya başladı. Konuşmakta aklından geçenleri ifadede zorlandığını hissettim. Açık konuş, aklından geçenleri anlat bana dedim. Bana bir soru ile karşılık verdi. Gördüğün kabuslardan babana bahsettin mi? Kısa bir an düşündüm. Hayır dedim sonra. Bahsetmedim. Neden? Ne gereği var ki? Adamcağız zaten hasta ve düşkün. Bir de benim illetimle üzülmesinin ne anlamı var? Derya sesini çıkarmadı ama hiç rahatlamadığı gibi tatmin olmuşa da benzemiyordu. Tam senin kabuslarının başladığı sırada o metruk evin tamirini istemesi biraz manidar gelmiyor mu sana? Ne demek istediğini anlamıyorum. Ben de bunu tüm çıplaklığıyla açıklama imkanından mahrumum. Çünkü çözemediğim bir sürü sual var beynimde. Ama şiddetle bu işin içinde bir iş olduğunu sezinliyorum. Bu kadar tesadüf bir araya gelemez. Gayri ihtiyari mırıldandım. Ne tesadüfü? Babanın onarım işini istemesiyle senin kabuslarının çakışması. Kabuslarında gördüğün evin birden gerçek olarak karşına çıkması. Bunu nasıl açıklayacaksın? Başım önüme düştü. Bilmiyorum diye kekeledim. Ama ben tahmin edebiliyorum. Neyi? Derya'nın ses tonu hızlandı. Soluk soluğa söylendi. Biraz anlamaya çalış Murat. Sen o evi biliyordun. Daha önce de görmüştün. Görmüş müydüm? Ne zaman? Bana kalırsa çocukluğunda. Kanımca bütün sorun o yıllarda başlıyor. İddiaya varım sen o tarihlerde seni çok etkileyen bir olaya şahit olmuş olmalısın. Derya'yı dinledim ama isyan ettim. Saçma. Sanki kuruntuya dayanan bir varsayım. Görmüşsem bunu bunca yıl neden hatırlamayayım? Kanımca mesele de burada ya, beynin şahit olduğu şeyi unutmak istiyor. Devamlı onu şuur altına itiyor. Satha çıkmasına izin vermiyor. Zaten bir hatırlasan bütün sorunların çözülecek. Daha fazla dinlemek istemiyordum. Bitkin bir şekilde yatağa uzandım. Derya artık bana yardımcı olmaktan ziyade bütün beynimin içinin karışmasına neden oluyordu. Sus lütfen diye inledim. Hiçbir şey duymak istemiyorum artık. Derya hemen sustu. Galiba fazla ileri gittiğini o da sezinlemişti. Anlayış ve şefkatle yanıma uzandı. Yeniden usul usul saçlarımı okşamaya başladı. Tamam diye fısıldadı. Şimdilik kapatalım bu konuyu. Hadi biraz dinlen. Yoruldun ve sarsıldın. Uyumaya çalış. Endişelenme. Ben hep yanında olacağım. Seni çok seviyorum ve daima da seveceğim. Bu senin için yeterli mi? Yorgun nazarlarla ona baktım. Onu gerçekten çok seviyordum. Onun varlığı bu kritik dönemimde hayata bağlanmam için tek direnç ve teselli kaynağımdı. İri mavi gözlerinde sevgi ışıkları görüyordum ama konuşacak halim yoktu. Elini tutup dudaklarıma götürdüm. Rüyamın derinliklerindeydim yine. Işıl ışıl parıldayan bir yaz günü başımı kaldırıp göğe bakıyorum. Temiz, dupduru bir mavilik var gökyüzünde. Tek bir bulut bile göremiyorum. Mis gibi çiçek kokuları yayılıyor etrafa. Sümbüller, zerrinler, sarmaşık gülleri kaplamış etrafı. Geniş bir bahçenin içindeyim. Hiç de yabancısı değilim buranın. Huzur ve güven içindeyim. Gevşeyen kısa pantolonumu ufak ellerimle çekiştiriyorum. Belimde oyuncak bir kılıç var. Çocukluğumun bütün serazatlığını yaşıyorum coşkuyla. Bahçenin içinde koşup duruyorum. Bir ara bahçede dolaşan Cemal Efendi'yi görüyorum. Uzaktan bana bakıp elini sallıyor. Ama hiç oralı olmuyorum. Hafif hafif sıçrayarak, sanki at üzerindeki bir süvari gibi, belimdeki kılıcı tutarak koşuyorum. Yaşımın verdiği oyun sevinciyle muhayyel düşmanlarımı kovalıyorum. Ben bir oyun kahramanıyım ve kötü adamları cezalandıracağım. Ama çiçek tarhlarının içinde birden duraklıyorum. Karşıma bir yabancı çıkıyor. Bizim bahçemizde tanımadığım biri. Hayretle yüzüne bakıyorum. Aradığım muhayyel düşman o olmalı. Zira adamın yüzü yok. Suratının olduğu yer bomboş, silik. Korkmam, hatta bağırmam lazım ama sadece soruyorum o minik kısık sesimle. Siz de kimsiniz? Ne arıyorsunuz bizim bahçemizde? Adamın yüzü olmadığı için göremiyorum ama güldüğünü çıkardığı sesten anlıyordum. Ben seni ham yapıp yemeye geldim. Yüzsüz yabancı herhalde benimle şaka yapıyor. Aklınca beni korkutmaya çalışıyordu. Hemen kılıcıma sarıldım. Dik ve mağrur bir sesle homurdandım. Ben kimseden korkmam. Seni öldürürüm dedim. Benden korkacaksın. Hem de çok korkacaksın. İleriye uzattığım tahta kılıcımla onu şişlemek üzere bir hamle yaptım. Fakat bahçemizdeki yüzsüz yabancı tıpkı geldiği gibi birden kayıplara karıştı. Onu göremiyordum artık. Sağıma soluma dönüp arandım. Yoktu. Sonra bir boşluk oldu. Bir tür kopukluk. Sanki rüya aleminde başka bir yere taşındım. Şimdi evin içindeydim. Bu Suadiye'deki yanan köşkümüzdü. Üçüncü kattaydım. Yatak odalarımızın olduğu katta. Burası benim odamdı. İnsan rüyasında geçiş yaptığı bölümlerin nedenlerini kavrayıp tefrik edemiyordu. Bir sesler duyuyordum. Konuşmalar, fısıldamalar, kesik ve garip kahkahalar ve bir de içten gelen derin inlemeler. Kulak kabarttım. Ayrım sonu, sayfa 193.